Sevgili dinleyiciler, selamun aleyküm. Cenab-ı Hakk'ın selamının, rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Efendim bugün hepimizi birinci derecede ilgilendirecek, ilgilendiren ve ilgilendirmeye devam eden bir konuyu konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz muhterem hocam Nurettin Yıldız. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sizleri canlı yayında ağırlamak güzel bir şey. Siz zaten bu işin içerisinde, önünde ve merkezindesiniz. O açıdan iftihar ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Nurettin Yıldız hocamın konuşmaları, konferansları, sosyal doku olarak hizmetleri, Twitter'da, Facebook'taki gayretleri her türlü takdirin üstünde. O bize düşmez. Hocam, şimdi önümde kitaplarınız var. Siz ehli kalemsiniz, ehli kelamsınız. Ehli himmet, ehli gayret, ehli cihatsınız diye. Efendim şimdi iki tane kitap dikkatimi çekti. Aile davamız, bir de Mümin Ev isimli. Bu hususta mümin kızın tesettürü ilgili bir çalışmanız da var sanıyorum.
İnşallah bu yakında Mücahide Kadın ismiyle
evet,
çıkacak.
Ben de onu inşallah yapmıştım.
Genç kızların tesettüründen zihin şuuruna kadar olan ayrıntısına girdiğimiz bir çalışma olacak inşallah.
Şimdi dinleyicilerimizi de yayınımıza alabiliriz. Öyle bir söz de verelim mi? Yayına?
Akış nasılsa biz de akışı uyarız.
Evet. Sevgili dinleyiciler, biz şöyle bir başlarken siz de konu çerçevesinde canlı yayına girerek Nurettin Hocam'la birebir konuşabilirsiniz, sorabilirsiniz. Biraz da bu şekilde çok seslilik olsun. Şimdi genç kız tesettür, genç kız eğitim, genç kız ev, genç kız aile dediğimiz zaman nasıl bir manzara, nasıl bir fotoğraf, nasıl bir gelecek ve ümit içindeyiz?
Üstadım, herhalde şunu anlamamız gerekiyor. Kız çocuğu çocuk değildir. Ümmeti Muhammed'dir. Bir kız çocuğu başka şey, çocuk başka şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini 100 kere daha düşünsek yeridir. 3 kız çocuğu yetiştirene cennet sözü veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama erkek çocuğu için aynı vaat yok. Yani çocuğun değeri, ümmeti Muhammed'den biri olarak yetiştirilmesi elbette mübarek bir, önemli bir konu. Ama kız çocuğu insanlık demek, toplum demek, Müslümanların idealleri demek. Bu idealleri gerçekleştirmek bakımından yapılabilecek en büyük yatırım Müslümanların kız çocuklarını, davalarını güttükleri davayı temsil edecek şekilde yetiştirmeleridir.
Evet.
Biz davamızı eğer çocuklarımızın üzerine, bilhassa kız çocuklarımıza yansıtamazsak, yani mesela insanlığın ıslahı işte vesaire gibi iddialarla yola çıkar da İslam'ı çocuklarımıza yansıtamazsak, kız çocuğumuzun alnında davamız okunamıyorsa eğer, yolda sıkıntımız var demektir.
Önemli bir tespitiniz. Yani, alnında okunması, görülmesi.
Davamız kızımızın alnında okunmalı.
Evet.
Mesela çok basit bir misal. Kız çocuğumuzu biz 15 yaşına kadar öyle yetiştirmeliyiz ki kızımız bize gelip babacığım bu okulda benim okumamda sıkıntı var, bana daha helal bir yer bul demeli. Bizim kızlarımız ne zaman baba bu markete beraber gitmeyelim, burası bizim ahlakımıza mugayir bir yer diyorsa, elhamdülillah biz sahabilere yaklaştık demektir. Yani ashab-ı kiramın kıvamında yol alıyoruz Allah'ın izniyle demektir. Ama kız çocuğumuz, evlendirecek hale getirdiğimiz yaşı başı itibariyle artık olgunlaşmış kızımız, o bizi işte alışveriş merkezlerine gidelim diye zorluyor, biz de çocuğumuz diye kıramıyorsak, sadece bir başörtü takmakla çocuk yetiştirdik sayılamayız. Yani bizim kızlarımız yarınımızdır, ümmetimiz demektir, idealimiz, davamız demektir. Eğer bu noktada geri kaldıysak biz, başkasının tarlasında kiralık ekin yapıyoruz demektir. Yani kızımız bizim tarlamızdır. Ümmetimiz bizim kızımızla büyüyecek.
Evet.
Olması başka şey. Başkasının tarlasını icara aldık. İşte orada ekin yapıyoruz. Ekinin ortasında adam çekin gidin diyecek. Çekeceğiz, gideceğiz. Bu nedenle Kur'an'ımız, hadis-i şerifler her evliliği Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görmemizi istiyor. Yani evlenince bir kız çocuğu bir ümmeti Muhammed'e ait bir ocak kurdu demektir. Böyle anlamamız gerekiyor. Ne yazık ki evlenince kızımız, kızın babası annesi kızını, oğlanın babası da oğlunu evliliğin afetlerinden korumaya çalışıyor. Halbuki o evlilik bir sığınaktı. Öyle olması gerekiyordu.
Evet, müminleştirme teklifleri başlığı altında kitabınıza bakıyorum hocam. Şöyle bir başlık dikkatimi çekiyor. Diyorsunuz ki evimiz medrese olsun.
Evet. Evet.
Şimdi evimizin medrese olması tabii biraz ehli ilim için, biraz kitap hevesi olanlar için, biraz dine yakın olanlar için olabilir ama yani dini hayatı olsa bile anlatamayacak kadar, bilemeyecek kadar, bu konuda donanımı olmayacak kadar aileler çoğunlukta. Bu insanlara nasıl bir teklif?
Gazete okuyamayan bir ev yok ama.
Değil mi?
Değil mi? Gelen faturaları herkes okuyabiliyor. Artık biz öyle bir çağdayız ki elhamdülillah en ağır tefsirlerden en kolay tefsirlere kadar, ilmuhale kadar, dinimize ait ne kadar döküman varsa elhamdülillah herkesin eli altında artık.
Evet.
Vaktimiz olmadığını söyleyebiliriz. Ya yani vakit ayıramıyoruz diyebiliriz dinimize. Hiçbir şeyimiz yok. En azından mesela bir sene bu eve selamla girip çıkmaya dair bir eğitim yapabiliriz. Medrese demek illa cilt cilt kitap okumak demek değil ki. Medrese bir konuda eğitim almak demek. Öğretimden de ziyade eğitim almak.
Fiili
demek.
Eğitim.
Ha, bir Allah dostunu çağırıp bu eve selamla nasıl girileceğini öğretsek medrese bu. İlla kitap okumak
çok,
gerekmiyor.
Çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
Yani muhakkak evimize misafir geliyor gidiyor. Misafir nasıl ağırlanır? Selamla nasıl girilir? Selamla nasıl çıkar? Yani bir sene biz selam eğitimi alsak, çocuklarımıza bunu aşılasak, selamsız bu eve girilmiyor olsa, sünnetlerden bir sünneti yaşadık demektir. 1 milyon sünnet yok ki nihayetinde. 1 milyon sünnet yok bizde. Olsa olsa 150 tane sünneti var.
O kadar. Bize. Keşke onları yapsak.
Tamam 10 senede eğitimimizi bitiririz. Yani 2 yıl içinde mezun olacak, sertifika alacağız diye bir şartımız yok ki. Bir sünnet beni cennete koyabiliyor mu, koyamıyor mu, ona bakarım ben.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizi cennete girecek yolu göstereyim diye meşhur hadisinde ne diyor? Selamı yayın aranızda diyor. Hadi sokaklarda yayamıyorum, kimse aleyküm selam demiyor. Evimde yayarım. Yani biz ümmeti Muhammediz. Çaresiz bir ümmet değiliz biz.
Evet elhamdülillah.
Bunalmayız Allah'ın izniyle. Efendimiz ne buyuruyor? Eve girdiğinizde selam verin diyor. Kur'an-ı Kerim kendi kendinize selam verin diyor. Kimse yoksa bile benim evim meleklerle dolu. Selamun aleyküm deyip içeri girelim. Bu bir şuur meselesi. Yani evimizi medreseleştirmekle bunu kastediyorum. Neden üstadım? Yani bu teklifi siz tespit ettiniz orada. Kendi sorumluluğumuz olan çoluk çocuğumuzu cehennemden korumayı okullara yıkıyoruz. Öğretmene yıkıyoruz.
Kur'an kursuna.
Kur'an kursuna, vakfa yıkıyoruz. Evet. Yani çocuğu yazın ya da işte ne zamansa hele İmam Hatip'e gönderen
bitti.
Tamam vazifesi bitti zannediyor. Belki de İmam Hatip'ten su-i ahlakı olan birisinden kötü bir ahlak yakalayıp geliyor çocuk. Daha fena oluyor.
Ya.
İmam Hatip karma bir yer. Herkesin iyi ahlaklı, kötü ahlaklının geldiği bir yer. Yani aslında buzdolabından çıkarıp balkona koyunca iyi olacak bu, bozulmayacak peynir demeye benziyor.
Sevgili hocam, bir dinleyicimiz telefonda. Siz de sözünü alın. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nurettin hocam da şu anda sizi dinliyor.
Selamun aleyküm.
Aleyküm selam.
Selam.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun.
Hocam, benim bir sorum olacaktı. Ben bir vakfa bağlıyım da haftanın 4 günü çıkıyorum temel eğitim için. Ama böyle sanki çıktıkça daha çok maneviyat açısından gidiyor. Hani niye böyle oluyor bilmiyorum. Namazlarım böyle zayıflıyor. Hani maneviyat açısından bir şey değil. Bir de 1 yıllık evliyim. Çocuk getirme isteği hiç yok. Hani sanki böyle vakfa gitsem daha iyiymiş gibi hizmet. İşte şu an çocuk getirmeyin, önce eğitiminiz önemli, sonra işte bu yıl bitsin ya da 2 yıl temel eğitim bitsin sonra çocuk getirin. Ama ben bu aralar sizi takip ediyorum sürekli, mesela böyle aileye çok önem veriyorsunuz, böyle aile.
Evet.
Mesela siz dinledikçe fikirlerim bu sefer değişiyor, kafam karışıyor, daha çok böyle sizi takip etmeye çalışıyorum. Kafam karışıyor hocam, yani namazlarımda şu an çıktıkça zayıflıyorum. Hani niye böyle oluyor anlayamıyorum.
Şimdi
peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Sorunuzu aldık. Nurettin hocam cevap verecek. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Kolay
hayırlı
gelsin.
Hayırlı günler. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
Buyurun hocam. Şimdi, çok önemli bir konu. Evet. Tam hayatın içinden.
Hanım kardeşimiz önemli bir yaraya ayak bastı ama ben hem ablamıza, bacımıza hem de hepimiz için geçerli bir kuralı söyleyeyim. Yani doktora biz filan ağrımız için gidiyoruz.
Evet.
Bir ilaç veriyor. 10 gün sonra gel diyor. Gidiyoruz. Doktor bey hiç geçmedi diyoruz.
Evet.
İlacı değiştiriyor. Bu ilaç sana yan tesir yaptı diyor. Öbür ilacı deniyor. Şimdi ben daha iyi Müslümanca yaşamak için bir vakfa, bir derneğe, bir arkadaş grubuna gittim. Ciddi bir yan tesir olmuş, namazdan soğumuş.
Değil
namazda
mi?
Tembelleşmiş. Ya. İlacın değiştirilmesi lazım. Bacımızın çok acilen o programa ara vermesi gerekiyor. Allah Teala bizden onlarca bir görev istiyor. Bunları yapın diyor. Ama hepsi sıralı. Hiçbir şey namazdan önemli değil. Genç bir yıllık evli bir hanımefendinin ailesini sağlam temeller üzerine sürdürmesinden önemli değil hiçbir vakıf. Eğer evliliğimiz, eşimizle ilişkilerimiz, çocuk umudumuz, çocuk hazırlığımız, annelik ruhumuz ki bunu bir tür cihat olarak telakki etmemiz gerekiyor. Anne olmaktan büyük bir cihat vazifemiz olamaz bizim. Gittiğimiz yer, arkadaş grubumuz yan tesir yaptıysa acilen değiştireceğiz. Neden? Gittiği yer herhalde kötü bir yer değil kardeşimizin. Ama orada mesela güncel olaylar çok fazla yoğunlaştırılıyordur. Bu bacımızın kendisini geliştirmesi gerekirken diğer dünya gündemine daha fazla yoğunlaşılıyordur orada. Bacımızın zühd, takva gibi eğitim, ilmihal gibi eğitim konularında eksikliği varken onu mesela filan siret konusuna aylardır taşımışlardır. Yani bu ilaçta yanlışlık var. İlaç yanlış değil aslında. Ama bu hastalığın ilacı değil. Bacımız acilen değişik bir programa geçmesi lazım. Namazdan soğuduğumuz zaman dinden soğuduk demektir.
Evet.
Namazsız dinin bir kıymeti yok. Yani hiç bacımız tereddüt etmeyecek, arkadaşlarıyla helalleşecek, sonra gelirim size diyecek veya hiç söylemesine de gerek yok. Yeni bir ilaç merkezi arayacak. Yeni okuduğu kitaplarda değişiklik yapacak. Rabbimize karşı kulluğumuz bir numara. Namaz başta olmak üzere. Ailemiz iki numara. Ondan sonraki şeyler önemli.
Bir de bu gençler arasında yine bir canlı telefonumuz olacak. Gençler arasında yani yeni evlilikler, hele bir 3-5 sene bekleyelim daha sonra çocuk düşünürüz falan diye böyle bir şey de var. Başka türlü aile oluşmuyor. Çocuk olmadığı zaman karı koca arasındaki o muhabbet, o aile ortamı, o sevgi, o iletişim, o birbirleriyle olan yakınlıkları da oluşmuyor. Bu da ayrı bir problem.
Şimdi maalesef problem filan değil hocam. Niye evleniyoruz diye sorduracak kadar bir sıkıntı bu. Niye evleniyoruz? Yani sanki 5 sene sonra garantimiz mi var gibi. Bu bir arsayı alıp tarlayı alıp ne ev yapıyorsun ne de bahçe olarak kullanıyorsun. Boş bekliyor.
Evet değil mi?
Yatırım yapmak için arsa alınır ama yatırım yapmak için evlenilmez. Maksadına uygun kullanmak için evlenilir. Yani bu resmen camiye girip namaz vakti olduğu halde beklemek gibi bir şey bu.
Aynen öyle.
Farz değil, vacip değil ama beklemek de hakkımız değil.
Bir dinleyicimiz daha var. Alalım. Konu çerçevesinde alıyoruz soruları. Efendim hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ederim.
Buyurun efendim.
Alo.
Buyurun efendim. Hoş geldiniz.
Efendim Kütahya'dan Mehmet.
Evet Nurettin Yıldız hocam beraberiz, canlı yayındayız. Aileyle ilgili genç kızın
evet,
tesettürü ve eğitimiyle
istifade ediyoruz evet. Elhamdülillah.
Buyurun kardeşim sorunuzu alalım hemen.
Hocam evlilik öncesi eğitim verilemez mi? Bu mesela okullarda falan olsun, kültür vakıflarında olsun bunlar daha öne çıkarılamaz mı? Onu bir sorayım dedim ve bunun üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldığınızdan dolayı. Hocam buyursunlar.
Biz beşikten mezara kadar ve yeryüzünün tamamını mescit yaparak eğitim yapan ümmetiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk neslini hurma ağaçlarının altında yetiştirdi. Bu ümmetin en büyük alimleri Buharilerinden Ebu Hanifelerine kadar Allah hepsine rahmetler eylesin. Bunlar hep yürüyerek gittikleri yerlerde, bir ağacın dibinde oturarak, bir hurma bahçesinde oturarak, bir mescidin çamur arazisinde oturarak eğitim aldılar. Bizim için beşikten mezara kadar toprağın örttüğü her yerde eğitim vardır. Hiçbir şey, evet, bir 10 yaşında çocuğun eğitimi başka, 20 yaşındakinin başka, evlinin alması gereken eğitim başka. Ama bizim vakıflarımız, derneklerimiz, cami derneklerimiz mesela evli hanımlar için, evli erkekler için, evlilik hayatıyla ilgili, fıkıhla ilgili, evliliğin oluşturduğu bir fıkıh var. Bununla ilgili kesinlikle eğitim yapmalıdırlar. Kütahya'daki kardeşlerimiz bununla ilgilenmelidirler. Hatta şöyle bir şey, hocam ne kadar güzel olur. Mesela serfrika veriyorlar ya, biçki dikiş kursu gibi.
Evet.
Mesela kız istemeye giden bir gence, sen Kütahya'daki filan vakfın evlilik serfrikasını aldın mı?
Güzel.
Evlilik fıkhı biliyor musun? Boşanma ne demek? Nikah ne demek biliyor musun? Öğrettiler mi sana? Tamam, gittim o kursa. Kaç puanla bitirdin?
O dönemde.
Sen baraj... tabii hocam. Yani kızımızın taliplisinin arabası olduğuna baktığımız gibi Allah'ın emaneti olarak alabilecek mi bu kızı? Fıkha göre riayet ederek bu kızımıza sahip çıkabilecek mi diye bakacak bir serfrikamız da olsun. İmam Hatip mezunu olması kurtarmıyor bizi. Çünkü İmam Hatip'te bu konulara umumi giriliyor. Uzmanlaştırarak verilemiyor. Kur'an kursu bu konulara giremiyor gibi endişelerimiz var. Yani Kütahya'da filan derneğimiz biçki dikiş kursu verir gibi kıza, erkeğe Müslümanca aile nasıl olur kursu verdi 3 ay diyebilelim. Haklı kardeşimiz.
Şimdi tabii eğitim diyoruz, terbiye diyoruz, işte aile kızı diyoruz, anasına bak kızını al diyoruz. Yani her şey ailede oluyor. Dönüyor, dolaşıyor. Malum Musa Aleyhisselam'ın Kasas suresinde anlatıldığı gibi Firavun da namazı, ibadeti yasaklamış. Musa Aleyhisselam da kavmine biliyorsunuz evinizi kıble yapın diyor. Ev ve kıble hocam.
Ev ve kıble. Yani bir defa bizim evimiz kıblegah ev olduğu zaman bir numaralı çözülmüş şey şudur. Ben bütün dünyayı ısıtamam kış günü. Ama dört duvarla çevrilmiş evimi ısıtabilirim. Ben küfrün, şerrin, melanetin yayıldığı bir dünyada Meksika'daki bir meyhaneyi kapatıp Allah'ın haramı olan alkolü kullanmayın diyemem. Kudretim yetmez mi insan olarak? Ama evimi alkolden uzak tutabilirim. Mesela ben bütün gençlerin camiye dolmasını ve sabah namazını camide kılmalarını talep edemeyebilirim. Edemiyorum da zaten. Ama ne yapabilirim? Evimdeki yavrularımı sabah namazına kaldırabilirim. Buna muktedir olabilirim. Binaenaleyh ev benim tasarruf alanımdadır. Bir mümin olarak ben %100 bana emanet edilmiş, anahtarını akşam kapatıp içinde kaldığımda benim sözümün geçtiği bir yerdir. Kıyamet günü ben sokakların hesabından önce evden sorulacağım. Çünkü sokaklarda muktedir değilim, evde muktedir olmak zorundayım.
Evinde namazı direkt yaptı. 27. teklifiniz bu kitabınızda.
Namazla başlayacağız.
Evet.
Neden? Çünkü namaza hakim olan, namazla yaşayan müminin alkol sorunu olmaz.
Değil mi?
Hırsızlık sorunu olmaz. Allah'ın huzurunda 5 defa duran bir mümin annesine asi olamaz. Bir kere olsa yer gök kafasına çökmüş zanneder. Çünkü namaz fuhşiyattan ve münkerattan alıkoyar.
Evet.
Benim 50 senelik kılan, namaz kılan biri var. O hala menhiyatla meşgul. 50 senedir eğilip kalkmak demiyoruz. 50 sene namaz kılmaktan.
Güzel. Ve dinleyicimiz tekrar yayınımızda. Efendim hoş geldiniz. Nurettin Hocam dinliyor sizi.
Selamünaleyküm, hayırlı programlar.
Aleykümselam.
Benim iki tane sorum olacaktı. Birincisi tesettür hakkında olacaktı. Tesettür noktasında çok söylenen şeyler var. Hani pratiğe girdiği zaman teori olarak farklı, pratikte çok farklı uygulanıyor. Örneğin topuz yapmak artık günah değil de hani böyle sanki bu zamana göre işte olabilecek bir şey gibi gözüküyor. Veyahut da renk uyumunda hanımlar çok cazip giyinir. Kırmızıdan tut her dikkat çekici renk olarak giyinmekte bir sakınca görmüyorlar. Bunu ifade ettiğimiz zaman da bu ahir zamana göre hani bu zamanda iman kurtarma vakti olduğu için bunlar daha sonra gelen şeyler olduğunu söylüyorlar. Sadece vücut hatları belli etmesi yeter. Onun dışında hani herhangi bir şekilde giyilebilir. Bu çantasıyla dikkat çekmekle, topuklu ayakkabı giyerek dikkat çekmekle bunu savunuyorlar. Bu burada nerede durmalı bayan? Ve renginden tut giyimine kadar nasıl giyinmeli? Gerçek tesettür nedir?
Çok güzel.
Bunu öğrenmek istiyorum. Herkesin adına sormak istiyorum. Çok İkincisi güzel. De Nurettin Bey'e bir sorum olacaktı. Şimdi benim kızım 3 yaşında, daha ilk çocuğum benim, 6 yıllık evliyim. Çocuğumu ehli sünnet olarak yetiştirmek istiyorum ama şimdi çevre faktörleri, aile faktörleri, eşim de o kadar bilgili değil. Ben kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum acizane Allah'ın izniyle. Şimdi çocuğuma o eğitimi nasıl verebilirim? Hani eşim bu noktada biraz daha böyle modern görüşlü bir insan ki ben bunu tasvip etmiyorum. Modernlik olmalı ama hani hiç Müslümanlık olarak yaşayışımızdan taviz vermeden olmalı diye düşünüyorum.
Peki efendim, çok teşekkür ediyorum sorunuzdan dolayı.
Bu noktada bu iki cevabı almak istiyorum. Çok saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Eğitim yerleri var mı çocuklar için?
Doğru.
Hani
doğru.
Çekirdekten.
Doğru. Oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun katınızdan dolayı. Hocam çok kapsamlı, çok önemli konu. Her ikisi de hem tesettür hem de 3 yaşındaki kız çocuğu bir yetiştirme konusunda.
Şimdi bacımızın iman kurtarmak diye bir cümle kullandı. Doğru. İman candır.
Tabii.
Can kurtarmak doğru. Ama sorulduğunda ashab düzeyinde imanı olduğunu söyleyen bir hanım kardeşimiz de iman kurtaracak düzeyde giyiniyorum derse bu çelişki olur.
Değil mi?
Yani kimin imanı? Meksika'daki bir adamın imanını mı kurtarıyorsun? Sultan Fatih'in torunu olmakla iftihar eden birisinin imanını mı kurtarıyoruz? Yani hakikaten iman nedir, küfür nedir bilmeyen bir hanımefendinin tesettüründe ayrıntıya girmek doğru değil. Ama yeri geldiğinde Araplardan daha iyi Müslümanız diye sloganlar üreten birisi, hangi o zaman hani keyfine geldi mi iman kurtarıyoruz, kendine koltuk ayarlamaya geldi mi Araplardan, Kureyş'ten daha neredeyse Efendimiz'e yakın görünüyoruz. Evet. Yani bunu samimiyet ölçüsü ne kadardır onu Allah bilir. Kimsenin kalbine girmeye gerek yok. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim renk, şekil diye bir ismimiz yok. Çarşaftı, pardüseydi, mantoydu, battaniyeydi bilmem ben. Bir bayanın vücut hatlarını teşhir etmesi veya etmemesi diye bir şeyden söz edebiliriz biz. Yoksa İslami denen şey filan markanın ürettiği kıyafettir demiyoruz. Topuz meselesine gelince özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların başını topuz yapıp daha yüksek boylu görünmelerine yönelik tehdidi var Müslim'deki bir hadis-i şerifte cehennemlik olmaları konusunda. Buradaki mesele de kadının saçını topuz yapması ya da örgü yapmasından kaynaklanmıyor. Kadının doğal görüntüsünden daha farklı görünme gayretini Efendimiz tehdit ediyor.
Dikkat çekme.
Dikkat çekiyor. Yani kadın 170 santimse 175'e çıkarıyor görüntüsünü. Topuklu ayakkabı da bu mantığı yansıtıyor. Yani daha dik yürümeyi yansıtıyor. İsrailoğullarında bir kadın ayak yapmış tahtadan kendisini, Efendimiz anlatıyor. Kötü bir örnek olarak daha yüksek görünmek için kuzenine mi birisine daha yakın görünecek gibi bir forç. Yani kadınlardaki bu zafiyetin ismini vermeye gerek yok. Kadının şehvet olarak erkeği rahatsız edecek, dikkat çekecek görüntüde olmaması. İdealimiz bu.
Hocam bir sorumuz daha var. İstersen alalım. Belki alakalıdır. Onunla alakalıdır. Evet. Ondan sonra devam edelim. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
İyi yayınlar hocam.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Nurettin hocam da sizi dinliyor, buyurun.
Allah razı olsun hepinizden. Muhalefem, öncelikle benim için bir okul olduğunu söylemek istiyorum size.
Sağ olun.
50 yaşındayım, 2 kız, 1 erkek çocuk annesiyim. 2 kızım, şimdi oğlum evli, kızlarım evlilik yaşına geldiler. Bunları evlendirmekte benim aklım çok karışıyor. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Şu anki konuyla da ilgili diye hemen aradım. Her iki kızım da ben elimden geldiğince Allah'ın izniyle inancımız doğrultusuna yetiştirmeye gayret ettim. Ama zamanımızı ve şartları biliyorsunuz. Ben ne kadar üzerlerini dursam da onlar dış etkilerden çok fazla. Benden çok onlardan etkileniyorlar. Kızımın bir tanesi şu anda İlahiyat Fakültesinde okuyor. Ve hiç istemediğim, yani tasvip etmediğim bir gence aralarında bir gönül ilişkisi başlamış. Ve ben bunu çok üzülerek söylüyorum şu an. İtiraf ederken bile üzüntümü anlamışsınızdır.
Evet. Yani
bu evliliğe ben onay vermiyorum. Ama bunlar ısrar ediyorlar evlenmekte. Ve eğitim seviyeleri, kültür farkımız çok. Arada uçurumlar var. Nasıl olur? Ben ne diyeceğim bunlara? Nasıl, ne yapmamız lazım? Nasıl bir yol takip etmek lazım?
Evet efendim.
Lazım?
Çok teşekkür ederim. Allah kolaylık
diğer
versin.
Diğer kızım için de aynı konular söz konusu oluyor.
Evet.
Yani kızlarımı tabiri caizse hani pırlanta gibi yetiştirmeye gayret ettim. Hatta geçen yaz Umre'ye gittik birlikte. Dedim ki inşallah bundan sonra daha da dost doğru yolu bulacaklar. Ama o kadar çok etki altında kalıyorlar ki ben şaşırıp kalıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Nasıl davranacağımı bilemiyorum.
Peki efendim, vaktimiz sınırlı olduğu için.
Ben yardım istiyorum.
Evet.
Mümkünse bu konuya
çok
da
teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Haydi günler diliyorum. Allah razı olsun. Hocam, konu çok açık.
Buyurun. Evet.
Şimdi İstersen ikisini birleştirelim.
Evet. Önceki hanım kardeşimizin çocuğunu ehli sünnet üzere yetiştirmek istediğini söylüyor. 3 yaşındaki bir çocuğun yetiştirilmesinde en büyük etken veya yapılabilecek en büyük şey annedir. Yani anne hiçbir okula, ana yuvasına, bir yere güvenmeden kendisini kaynak olarak kullanmak zorunda. Bu hanım kardeşimize, yani 3 yaşında çocuğa
kendisini kaynak olarak kullanması,
kaynak kendisidir.
Çok önemli bir kavram bu.
İki şey. Bir, duası kadar güçlü bir silah yok.
Çok güzel.
24 saat dua edecek çocuk için. Bu dua ellerini açıp da mesela hemen dua etme anlamında değil. Yemek yerken, yemek yedirirken, namaz kılarken bu içindeki sevda, yetiştirme sevdasını meleklere sürekli hatırlatacak.
Böyle.
Melekler sürekli kaydediyorlar. Namazı, orucu, misafirliği. Bunun üç cümlesinden birisinin yavrusunun mümin, muvahhid birisi olarak olma arzusunu melekler kaydetmelidirler. Kaynak bu demek.
Çok
İki,
güzel.
Üç yaşında bir çocuk yani sokaktan güneşin izlendiği gibi annesini izliyordur. Annesini merhametli, şefkatli, şu büyük anne idealiyle yetiştirmeye çalışan bir anne olarak görsün. Allah'ın izniyle 30 yaşındayken de bu meyve verecektir.
İnşallah.
Yani ondan sonra işte ayet okuttum, hatim ettirdim. Bunlar sonraki şeyler. Bu 3 yaşındaki çocuğa ne yapacağım diyen hanım ablamıza tavsiyemiz, kendisini kaynak olarak kullanacak. Dua ve örneklikte. Baba yardım ettiği kadar teşekkür edecek. Yardım etmezse anne çocuğa yeter. Anne çocuğa yeter.
Özellikle kız çocuğu olmasa bile, değil mi?
Ne olursa olsun 5 yaşına kadar çocuğun kaynağı annedir. Süt emzirir gibi ahlak emzirecek. Benim emzirdiğim sütler idrar oldu çıktı diyor mu bir anne? Hayır.
Hayır.
50 yaşındayken de kaşından kasına kadar her yerde o sütüm var diyor. Eğer imanını da sütü gibi aşılayabilirse bir anne 3 yaşındayken, Allah'ın izniyle ara sıra aksamalar olsa bile ölünceye kadar o çocuk o imanı kaybedemez.
Şimdi az önce arayan dinleyicimiz
ona da
evet, çocuklarını çok iyi yetiştirdiğini ifade etti ama şu anda evlilik çağında problemler yaşıyor.
Şimdi bu hanım kardeşimiz ilahiyata gönderdim diye düştüğü tuzağa da itiraf ediyor. İlahiyat fakülteleri İmam-ı Azam'ın hocası olduğu medreseler değil. Aldanmamıza gerek yok bizim. Yani ilahiyat fakülteleri hukuk fakültesi değil de ilahiyat kapısında yazan okullardır nihayet.
Evet.
Bu ülkedeki standartların çok ötesinde değil ilahiyat fakülteleri. Yani ilahiyat fakültesinde mesela bir mahremiyet diye bir ideal yok. İlahiyat fakültesinde mesela bu Kur'an-ı Kerim'e mugayirdir, sakın bunu yapma diye çocuklara söyleyen yok. Dolayısıyla ilahiyat fakültesinde kendisini rahat hissetmesi çok tehlikeli bir insanın, bir talebenin, bir annenin, bir babanın. Bunu özellikle teyit etmek istiyorum. Bu da ablamıza tavsiyemiz şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönül ilişkisi kurulduktan sonra haram söz konusu değilse eğer evliliğe yol açılmasını emrediyor. Bu çok önemli.
Evet. Yani şey beklemeden.
Biz evlenelim tamam mı? Çocuğumuz olacak tamam mı? Beraber muhabbetler edeceğiz tamam mı? Beraber birbirimizi seveceğiz, okşayacağız tamam mı? Diye iki genç konuştuysa, tamam dediyse bundan sonra anne baba rampaya sürmemeli. Harama atar çocuklarını. Annenin yapacağı tek şey son bir ricada bulunup hayır dönüş imkanları yok anladıysa hizmet edecek bu evliliğe. Baba olarak hizmet
ama edecek. Bize göre değil diyor, şartları farklı diyor, yetişmesi farklı diyor.
Ama
falan.
Dikkat et, kültür farkı diyor, iman farkı demiyor hocam.
Evet.
Nikaha mani imandır veya bir hısımlık gibi bir engeldir. Bir iman farkı varsa, bir kafirle bu ilişkiyi kurduysa bir genç Müslüman kızı bir kafire teslim edemeyiz.
Evet.
Anne çok iyi hizmet ettiğini, Kabe'ye götürdüğünü düşünüyor. Bir gün suladın diye bir ağaca kurt gelmeyecek diye bir şey yok ki. Kabe'de bir gün sulamışsın sen onu sadece. Yani gene kurt gelirse daha besili meyveye gelir üstelik.
Evet. Çok güzel. Şimdi evlilikte asıl ailelerin çok, biz de çok sık soru alıyoruz bu konuda. Gençler tabii eskiden olduğu gibi görücü usulü kapıyı tıklatarak veya telefon ederek veya bir yakınının tavasutuyla oluyordu da şimdi ya devam ediyor ama bir de artık lise, üniversite, iş hayatında oldukları için gençler önde gidiyorlar aileden önce.
Şimdi hocam buradaki meselemiz bizim, biz zaten haliniz ve benim yaşımın zamanında değiliz biz.
Evet.
Son 10 senede teknoloji insanı delirtecek hale geldi.
Evet.
Yani Facebook'suz bir zamanda doğduk, büyüdük biz. Siz zaten haliniz ve ben 50 yaşından sonra bu kavramı duyduk.
Evet.
Doğduğu dakikada bu kavramı neredeyse duyuyor bebekler şimdi. Mesela size hocam 2 yaşında ne oyuncak verildi ağlamayın diye? Hatırlayabiliyor musunuz?
Yok, hatırlamıyorum.
Hocam helva, cenazeden artmış bir helvayı vermişler size susun diye.
Yani babamın kitapları vardı. Benim için onlar oyuncaktı.
Ama o belli oluyor o oyuncaklarla oynadığınız. Şimdi belli oluyor. Hocam şimdi 1 yaşında çocuk ağlamasın diye filan cep telefonu veriliyor. Evet. Film izliyor çocuk oradan. Kendi filmini çekiyor. Merak ediyorum 10 yaşında bu çocuğa ne verilecek oyuncak olarak?
Her şey verilmiş o bir anda.
Yani 1 yaşında en büyük teknolojiyle buluşuyor çocuk. Dolayısıyla iletişimin çocuk seviyesine düştüğü bir dünyada anne babalar hala köy mantıklı olarak çocuk yetiştirirlerse bu sonuçla karşılaşırlar. Anne baba teknolojide, iletişimde, sosyal ortamda çocuğunun üstüne geçerse çocuğuna hakim olabilir.
Bu çok önemli bir nokta hocam. Çok önemli bir nokta. Yani çocuklar, gençler evlerinde bilgisayara, ellerinde cep telefonları var. İşte sosyal medyaya giriyorlar, internete giriyorlar. Bir de üniversite okuyorlarsa, anne baba da geri kalmışsa olay...
Anne baba geri kalmış olabilir, dayısını devreye sokmalı.
Ya abisi varsa.
Bir mahremini devreye sokup sen bunu takip ettin. Yardımlaşma, birbirinizle yardımlaşın. Ve teâbenu alel birri ve takva. Allah niye buyuruyor bize?
Evet.
Yani hep biz sıkıntı olunca mı yardımlaşacağız biz? Teknolojide geri kaldıysam, iletişimi takip edemediğim bir yaş ve konumdaysam... dayısından, amcasından, kuzeninden, birinden istifade etmem gerekiyor. Aksi takdirde biz çocuklarımızın peşinden bile gidemeyiz. Çocuklarımızın düğününe bile yetişemeyiz biz. Yani düğün yapıp bitirmiş olurlar, bizim öyle haberimiz olur.
Evet, maalesef. Maalesef. Onlar da karşı karşıya kalıyoruz. Hocam az önce birinci bölümümüzde bir soru vardı.
Hocam bir cümle daha ilave edeyim müsaadenizle sonra geçin.
Tabii.
Özellikle vurguluyorum. Ben İmam Hatip varken başka bir liseye çocuk göndermenin caiz midir diye içimden geçiyor. Öyle biriyim. Ama İmam Hatip'e çocuğunu gönderip kendisi de tatile gidip elhamdülillah çocuğun okulu iyi diyenin bataklıkta olduğunu düşünüyorum.
Doğru.
Yani tıpkı Kabe'nin dibinde Ebu Cehil'in ne işi var demek gibi. Asas şeytanın taşlandığı yer Kabe'nin dibidir. Yani İmam Hatip'e göndermek aynı zamanda şeytana da teslim etmek gibi olabilir sonuç olarak. Dolayısıyla İmam Hatip'e gitmek rehavet değil, ciddiyet nedeni olmalı. Yani elimdeki mücevheri çarşıda satmaya götürüyorum ben. Dolayısıyla hırsız daha çok peşime gelecek benim.
Aynen öyle.
İlahiyat fakültesi çocuklarımızın 18-22 yaşı arası bir kızın cinselliğinin, şehvetinin kabardığı bir dönemdir. Bu dönemde ilahiyat fakültesine gönderiyorsun. Hiçbir koruma yok. Hiçbir farklılık yok. Orada okulan dersler takvaya yönelik dersler değil. Üstelik ilahiyat fakültelerinde maalesef eline bir çomak verip arı kovanını karıştırmaya yönelik işler yapılıyor. Çocuklara din felsefesi öğretiliyor. Gazali'nin İhyası'ndan takva bölümü öğretilmiyor. Siz önce Gazali'nin medhalinden bir ilim babı okuyun denmiyor. Gençlik rehberi okutulmuyor. Hanımlar Risalesi okutulmuyor. Bunların üstelik okumasan da olur, sen de otoritesin dinde diye evet. Rehavete sevk ediliyor.
Hocam bir dinleyicimiz telefonda bekliyor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun, Nurettin Hocam da dinliyor sizi.
Teşekkür ederim. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.
Aleyküm selam. Hoş bulduk.
Şöyle bir sorum olacak. Ben aynı şekilde İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Şu an 3. sınıfım. Geçen gün internet sitesinde yayınlanan İlahiyat Fakültesi'nde alim olma konulu bir kısa videomuzu izlemiştim. Orada izledikten sonra zaten önceki derdimizi daha bir hani böyle alevlendirdiğiniz gibi oldu. Buradaki sorulan soruya verdiğiniz yanıtlar açıkçası bizi çok düşündürdü. Hani orada bahsettiğiniz bir şey var. Yani eğer siz gerçekten ilim istiyorsanız en azından bir alimin dizinin dibine bir yıl kesinlikle çökmeniz gerekiyor diyorsunuz. Ben bunu hep düşünüyorum. Yani ailemi de ikna etme konusunda ilahiyat fakültesinden işte bıraksam ne olacak ya da bırakmasam devam etsem bunun sonucu ne olacak gibi sorular zihnimi çok kurcalıyor. Bunu sizin söylediğiniz gibi yani bir alimin dizinin dibine çökme, ondan ilim talep etme. Hani belki alim olamayız, alime olamayız. Yani burada ümidimi kaybetme anlamında söylemiyorum ya da hedefimi küçük tutma anlamında söylemiyorum. Ama şu an yaşımız itibariyle ya da bulunduğumuz konum itibariyle daha doğuştan ya da hani başlangıçtan bizim bir takım şeyleri elde etmiş olmamız gerekiyordu diye düşünüyorum.
Burada hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Beşikten mezara kadar geri kalmışlığınız yok. Ebu Hanife 17 yaşından sonra girdi bu yola. Siz evet. De 19 yaşındasınız herhalde.
21 yaşındayım aşağı yukarı.
Hiçbir sakıncası yok.
Bir sorun olacak. Yani bir alimden şu... Ben bunu görüyorum yani şu an bir alimin dizinin dibine bir bayanın çökmesi. Yani biz bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Gittiğimiz yerlerde ola ki işte erkekler daha çok ön planda oluyor. Yani bir bayan hocadan ilim talep etme konusunda da biz bir bayan hoca bulamıyoruz. Mesela sürekli işte vakıflarda, kurslarda bir şekilde bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Bu yetersizliğimizi nasıl tamamlayabiliriz? Sizin bu konudaki görüşlerinizi, bizi yönlendirmelerinizi açıkçası çok merak ediyorum bu konudaki cevabınızı. Sizden bir şekilde hani bu konuda yardım istiyorum.
Peki.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Yayımıza katıldığınızdan ben dolayı Allah kolaylık versin. Sağ olun kardeşim. Sağ olun.
Bu soruya cevabımız erkek talebeleriydi. Yani dolayısıyla hanım kızımız haklı.
Doğru.
Bu kızımız bir defa anne babasının iradesiyle ve emriyle girdiği bir fakültede bulunuyor. Direkt bir haramla yüz yüze gelmediği sürece annesinin babasının önünde asi olup orayı bırakmasını tavsiye etmem bir defa. Bu yanlış olur.
Evet.
Ama o bulunduğu ortam onu Allah'ın haramlarından bir harama sevk ediyorsa ne ana dinleriz ne baba dinleriz o zaman.
Önce Allah'ın emri.
Ama böyle bir tehlike yoksa 3. sınıfa geldikten sonra yani yolun yarısından da fazlası geçilmiş o diplomayı alsın oradan.
Evet.
İlahiyatlarla ilgili iki hususu öne çıkardı kızımız. İlahiyat fakülteleri ilim vermek için kurulmuş yerler değildir zaten. İlmin metodolojisini öğretmek için. Programı da odur ilahiyat fakültesi. Alim yetiştirmeye
aslında
de
bütün üniversiteler öyle.
Üniversite budur. Evet. Alim daha sonraki üst uzmanlık alanında yetiş denir yani esasen. Kızımız bunu kabul etsin. Orada alime olmayacağını düşünsün. Ama alime olma arayışı bitmemelidir. Allah Teala... Ben böyle olmak istiyorum diye form doldurtturup sonra alimler diye bir grup yaratmıyor. Bunun için uykusuz kalanları arıyor.
Evet.
Bunun için çırpınanları arıyor. Hücrelerine kadar ilim hasreti olanları arıyor. Kızımız alim konusunda Ebu Hanife'yi ben örnek veriyorum ve kızlarımıza diyorum ki Ümmü Hanife de olur bu dünyada. Ebu Hanife değil şart değil. Ümmü Hanife de olur. Oldu nitekim. Ben sadece kızımıza ibret-i alem olsun diye söylüyorum. Suyuti ki hepimizin bildiği mesela eşi benzeri az bulunur alimlerden biridir. Suyuti'nin 900 kadar hocası var. 52 tanesi kadındır. Suyuti yetiştirenler arasında kadın var. annelik yapmışlar ona, ilim anneliği. İbni Hacer'in hocaları kim? Beşhur bildiğimiz hadistir. Hocalar arasında kadınlar var. Bukhari'yi bugüne kadar taşıyan onlarca kadın muhaddis var. Senet zilzilesinde. Evet. Dolayısıyla ilim...
İmam Kazanlı'nın kızı varmış. Büyük alimeymiş.
Hadi fıkıhçı diyelim, o hocasının babasından istifade etmiş. Yani baba, bunlar öyle değil. Kız İkâsani yetiştirmiş diyorum ben hocam. Evet. Daha farklı yani. Evet. Alim bir hocanın, bir büyük alimin, fakihin kızı babasından duyduklarını yaşasa Kâsani'den zaten değil alim mi? Oldu.
Doğru.
Ama sonra o bir Kâsani yetiştirmiş diyoruz. Bir çok haklı bir talebi var kızımızın, vakıflarda hep erkeklere yönelik diyor. Doğru. Biz vakıfta bunu şu şekilde hallediyoruz. Benim derslerimde salonu ikiye böldüm. Ayette tarif edildiği gibi perdeli bölüm var, perdesiz bölüm var. Perdesiz bölümde erkek talebeler geliyorlar. Perdeli bölüme hanım kızlarımız geliyorlar. Ve aynı dersi beraber işliyoruz. Yani bayan hoca bulabilir diyemeyeceğim hanım kızımıza. Bulsa da işte hadiste doktora yapmış birini bulabiliyor.
Doğru.
Fıkıhta da, yani bizim medrese mantığımız, hadisi, fıkıhı, tefsiri beraber işleyebilecek hanım hocamız maalesef henüz yetişmedi. Bu ecdadımız bu konuda bir miktar geri kalmışlığı var. Yani son asırlarımız hep böyle vatan sathında iman kurtarmayla geçtiği için kaliteli bir alime yetiştirecek bir hizmet alanı bulamadı.
Yani manevi savaştan yeni çıktık sayılır.
İnşallah çıktık,
evet,
diyelim.
Evet.
O da farklı boyutlarla devam ediyor. Ama kızımız aramaya devam etsin. Dizinin dibi sembolik bir ifadedir. İlla bir erkek alimle yüz yüze gelmeyi gerektirmiyor. Bunca teknoloji, bunca imkanlar,
İnternette fırsatlar. İnternette de çok var hocam. Yani dersler var internette.
Tabii yüz yüze olmayınca bir bereket kıtlığı da var hocam. Yani internet soğuk ya. Ne yaparsan.
Doğru.
Çok ama soğuk.
Evet.
Yani bu sebeple kızımıza umutsuz kalmamasını tavsiye ediyorum. Kendisine bir slogan üretsin. Ben Ümmü Hanife olacağım desin. Ebu Hanife'nin rakibi görsün kendisini inşallah.
Çok güzel.
Onun yüzde biri de olsa, ellide biri de olsa Allah onun önünü açacaktır. İhlasla arzusu devam ettiği sürece melekler ona amin diyecek ve inşallah hedefine kavuşacaktır.
Sevgili hocam, konu çok cazipti. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar katıldılar. Sizden çok istifade ettik ama işte zamanla, dakikayla sınırlı olduğu için programımız...
Dünya fani hocam, vakti de fani.
Sevgili dinleyiciler, Nurettin hocamın çok güzel kitapları da var. Aile Davamız, Arşın Gölgesindeki Genç, hep gençlerle zaten hocamın işi. Mümin Ev ve benzeri kitapları Tahlil Yayınları'ndan da isteyebilirsiniz, arayabilirsiniz. Ve hocamın kitaplarından da bu şekilde istifade edersin. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Müstefit ediyorum. Olduk. Cenab-ı Hak tekrar nasip eylesin inşallah sizlere karşılaşmayı. Sevgili dinleyiciler, bir programımızı burada noktalarken Cenab-ı Hakk'ın selamının, rahmet ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Selamünaleyküm.